Ayrım 17. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 147. Sema Kaygısız, Yülerzik. Yülerzik'i bulmak istiyorsan ilk bakacağın yer ceviz ağaçlarının gölgesi olmalı. Onu kolayca tanıyabilmen için sana iki sır vereceğiz. Belki ikiyi geçer. Belki sen onu gördüğün zaman ondan bizim bilmediğimiz başka şeyleri de öğrenebilirsin. Olağanüstü güzellikte bir bitki hayal ediyorsan yanılmaktasın. Gülerzik adını duyan birçoğu ister istemez aynı hataya düşmektedir. Bazı adlar içinden geçen seslerle süslenirler. Nakışlı bir bileziği, hüzünlü bir yüzü, bir dalı üleşen yapraktan çağrıştırsa da gülerzik son derece sıradan bir bitkidir. Yola çıkmadan, onu bulmadan önce saflaşman gerekir. Ondan hiçbir şey beklememelisin. Çünkü o senden hiçbir şey beklemeden öylece durmaktadır. Asal sayılar gibi durmak. Onlar tek yüzlüdür. Alabildiğine sessiz görünse de parçalanamaz bir güce sahiptirler. Kimi zaman bir bitki gibi durmak gerekebilir. Hayatın olanaklarını daha iyi fark edebilmek için. Bu karşılaşmanın sırrı işte bu durmak ile gitmek arasındaki uzaklıktır. Sen gitmek üzeresin, Gülerzik ise duruyor, seni beklemiyor, bunu sakın unutma. Onu görünce değişeceksin, aklına bir görüntü daha eklenecek. Bir tane daha yeşil bulacaksın, onun varlığı sana bir nadirliği daha kanıtlayacak. Ama o, sen olsan da, olmasan da değişmeye devam edecektir. Zamanı gelince, bütün yeşillerin arasında yeşerecek, bütün sarıların içinde sarılacaktır. Hani kadınlar bir bitkinin tüyünü, kökünü, yaprağını, kokusunu anıştırır ya, bütün bunları bırakacaksın bir tarafa. Bitkilerle kadınların tek ortak noktası vardır. Her ikisi de hiçbir zaman bildiğin gibi değildir. Yülerzi'yi daha çok bir oğlan çocuğuna benzetebiliriz. Aksi, kıskanç, mızıkçı bir oğlana. O cılız gövdesinde her an kavga çıkaracak bir duruş vardır. Beklenmedik bir odunsuluk. Yaprakları öteki bitkilere değmesin diye dimdik kasılarak boyuna boyuna uzar. Mevsim ne kadar izin verirse, gücü ne kadar yükseğe yeterse. Öyle konuşkan bir bitki de sayılmaz aslında. Ondan morlu kırmızılı gösterişli çiçekler bekleme sakın. O koca yapraklarına, incecik sert dalına rağmen hani sivri biberin çiçekleri var ya, tıpkı onunki gibi beyaz beyaz çiçekler açar. Küçük, ağır başlı bu çiçeklerin göbeğinde açık yeşil küreler bulunmaktadır. Beyaz taç yapraklar kuruyup döküldükçe küreler büyümeye koyulur. Güneş şımarmadıkça kürelerin rengi kırmızıya çalar. Burası çok önemli. Onu bu halde gördüğün zaman çörek otuyla karıştırabilirsin. Tabii daha önce çörek otunu öğrenmişsen. Yülerzikten önce hiçbir şey görmemiş gibi davranmalısın. Yoksa sana ilk kızan çörek otu olacaktır. O iştah açan keskin kokusunu bundan böyle istesen de duyamazsın. İnançların o hantal rehaveti, o güvenli tatsızlığı yerine kuşkunun huzursuzluğunu, kalp ağrısını yeğlemelisin. Yapacağın en iyi şey, karşılaştığın bitkinin şeftali rengine dönmüş kürelerinden birini feda etmek olacaktır. Böylece ne çörek otuna ihanet etmiş ne de yülerziye fazla sadık kalmış olacaksın. Bitkiye dokunduğun an küçük küre çıt diye avucunun içine düşüverir. Kırıp bakarsın içinden minik siyah tohumlar çıkarsa bil ki o yülerziktir. Bundan böyle çörek otunu bir bakışta anlarsın. Onu bulduğunda kendini nasıl hissedersen yülerziyi öyle göreceksin. Olura o anda kıvrak bir merak dolanıyorsa içinde, bitkiye milim milim inceler, yaprakların kafesi dokularını fark edersin. Daha önce bir bitkiye böylesi yakından bakmadığın için hayıflanır, ondan bir yaprak koparır, çiğner, yeşil acısını korkmadan içine dökersin. Belki de o an, yülerziğin küçüklüğü, basitliği karşısında hayal kırıklığına uğrayacak, o güne dek verdiğin uğraşlar için yakınacak, kendini yapayalnız hissedeceksin. Bu elbette ki ürkülecek bir duygu, yüreğindeki burulmayla, yaşayacağın iç sıkıntısıyla, ortak dil kuramadığın yabancıların arasında pek yabani kalacaksın. Ne yazık ki elin yülerziye varmaz. Ha maydanoz, ha yülerzik diye umutsuzluğa kapılırsın. Böyle bir durumda birinin seni yülerziye takdim etmesine gereksinim duyarsın. O zaman yülerziğin yalnızca durduğunu, ta oraya onu bulmak için gittiğini anımsamalısın. Her şeyi duyabilirsin. Kuşların çağıltısını, çoban otlarının çıngırtısını, uzaktan gelen bir rüzgarın seslenişini. Ceviz ağacının yaşlı ruhunu duyumsarsın. Oysa bu kalabalıktan bir an önce kurtulmalı, yülerzikten ötesini görmemelisin. Bazen bildiğin her şey ayağına öyle bir takılır ki. Şimdi geldik keskin bir yol ayrımına. Uğur'a inanır mısın? O halde birçoklarının yaptığı gibi küçük kıvılcımlı küreleri yülerzikten koparır, sağlam bir ipe dizer, aralarına çul çaput bağlar, evin aydınlık bir köşesine nazarlık yaparsın. Yülerzik usturaya vurulmuş başıyla üzgün üzgün bakar sana. Onu bir süre sonra varlığını unutacağın, batıl bir nesneye dönüştürürsen, evine bir konuk gelip de bu da neymiş diye sorana değin, yülerziğin izini kaybedersin. Onun hakkında söyleyeceklerin bir iki cümleyi geçmez. Oysa ki elinde ne varsa, sakıncaları hatta açmazları da olsa, onunla ilgili anlatacağın bir dolu şey olmalı. Elinde ne varsa senin sözcüklerine, özgürlüklerine kavuşmalı. İçinden bir nazarlık geçiyorsa ki senin bileceğin iş yülerziği boncuk yaparsan ona yazık edersin. Bulduğun yülerzik su yeşili şıvgalarıyla, odunsu gövdesinin hikmetli duruşuyla seni ürkütebilir. Onunla başa çıkamayacağını düşünebilirsin. Bazen köküne kadar acı çekmek gerekebilir. Bitkiler tıpkı insan onuruna benzer. Yalnız bir kez yerinden sökebilirsin. Gücün yeterse, onun canını almaya katlanabileceksen, köküne yakın yerinden sımsıkı tutup asılacaksın. Bir iki kez çekiştirip bırak. O sana hangi yönden daha rahat söküleceğini belli edecektir. Acele etme, dikkatli ol. Kendine de ona da iyi davran. Onu topraktan sökmek, düşüne düşüne yalan söylemek, yalan söylediğini belli ede ede, yüzündeki ifadeleri abartarak, kimselere fırsat vermeden konuşmak gibidir. Beynin mantık yürütme gücünü son kılcalına kadar kullanırken raflardan topladığın sözcükler uydurma bir kurmacayla dilinin ucunda çözülür. Bütün bunları yaparken yalanın kendisinden kurtulmayı en çok sen istersin. Biriktirdiğin bir safrayı atarcasına ya da aynanın karşısında ezberlemeye uğraştığın tumturaklı bir yanıtı tükürürcesine yülerziğin dalına kenetlenir, iplik iplik kopuşlarını hissederek kökü yerinden oynatırsın. Uykudan uyandırılmış toprağın ıhlamasını duyduğunda, toprağın bu küçük gözeneğinde yarattığın sarsıntıyla, o ulu ceviz ağacının gölgesinde kendine göre büyük, kendine göre derin, kendine göre karanlık bir çukur açmış olacaksın. Yülerziğin kökü artık ellerinde. Bundan sonra istesen de yalan konuşamayacaksın. Çoğu bitki kökleri yeni doğmuş bebekler gibi birbirine benzer. Yülerziğin kökü ise kenger kökü denli kalındır. Bu ince uzun bitkide beklemediğin bir derinlik olduğunu göreceksin. Hele ki kökü tok, sıkı, oldukça da ağırdır. Yülerziğin boynunu kırıp kökün üstündeki toprağı silkele. Kökte iç içe girmiş kıvrım kıvrım beyaz uzantıların arasındaki böcekleri azat et. Onlar bir işine yaramaz. Kökü güneşin altında bir iki gün kurut. Sen de dur yanında. Bırak dudakların kavrulsun, burnunun üstü kabuklansın, kulakların yansın. Yülerzikten sana kala kala bir avuç lif kalacaktır. Bundan sonrası senin el becerine kalmış. Bir tek onun için büyük bir ateş yak. Bu öyle büyük bir ateş olsun ki içinde kendini de pişirebilesin. Gene oldukça temiz bir saç bulup ateşin üstüne bırak. Saç ısınıp ateşin üstünde kızarınca başla kökü kavurmaya. O yandıkça sen de yanacaksın. Sacın üstünden yükselen dumandan, yülerzikten uçan ruh parçasından gözünü kaçırma. O yangının, o acının bir parçası olmalısın. Genzine acı bir duman dolduğunda küllenen yülerziğin marifetinden kuşku duyma sakın. Bütün acılar kötü kokar. Gümüş rengi külü bir zerre bile ziyan etmeden bir iki damla suyla yoğurmaya başla. Kül yoğruldukça boz rengine çalar, koyulaşır. Burnuna hafif bir koku gelecek. Tadına bakmamak için kendini zor tutacaksın. İşte biz ona aşker deriz. Onu kıvamına getirene kadar yoğurmalısın. Evindeki en temiz bezin üzerine koyup güneşte birkaç saat kurut. Aşker olduğu yerde kalıp gibi kuruyacaktır. Her bitkinin işlenmesi başka başka türlüdür. Isırgan kurutulur, ıhlamur kaynatılır, civan perçemi konyağa yatırılır, her birinin huyu insanlar gibi çeşit çeşittir. Onların sırrı içlerinde yatan şifa ile zehri keşfetmekte yatar. En sevimsiz meleğimiz şeytanın bile dokunduğunda iyileştireceği bir yara mutlaka vardır. Önemli olan yara ile şeytan arasındaki kavuşmanın esası. Ola ki becerebilirsen, bir parça aşker hamuru geçerse eline, bil ki o yülerziğin küçük ama değerli sırrıdır. Yülerziği nasıl derleyip kotaracağını artık biliyorsun. Aslında bunun bir önemi yok. Önemli olan hangi gerekçeyle yülerziğe ulaşmak istediğini kavramandır. Yülerziği anlamak için aşkara doğru giden o uzun zahmetli yolu göze alman gerekir. Ne yazık ki aşkarı nasıl kullanacağını söyleyemeyiz. Doğrusu bugüne dek gereğinden fazlasını söyledik bile. Bundan sonrasını sen bilirsin. İster durur, ister gidersin. Sandık Lekesi, Doğan Kitap 2004. Zerrin Koç, Kundak. Samsun tren garında Temmuz sabahının erken saatleri. Hafif, serin rüzgar demir yolunun hemen arkasında boylu boyunca uzanan denizden geliyordu. Garın tahta bankında iki çocuğuyla birlikte oturan Birsen Hanım onları Erzurum'a götürecek treni beklerken endişeliydi. Yolculuklara hiç alışık değil. Üstelik iki gün sürecek uzun bir yolculuk olacaktı bu. Gözü bir ara ayaklarının dibindeki bavula ilişince kızına döndü. Dediklerimi iyice anladın değil mi Gülçin? Ben bavulu taşıyacağım, sen sakın kardeşinin elini bırakma. Yanımdan ayrılmayın, çok kalabalık. Gülçin cevap vermedi. Annesinin bu tembihlerinden gına gelmişti artık. Ellerinin ayasını banka yapıştırdı, sırtını hafifçe kamburlaştırarak etrafı kolaçan etmeyi sürdürdü. Ray kenarına denkler yığılıp bavullar sıralandıkça kalabalık da artıyordu. Dakikalar ilerledikçe sabırsız bakışlar gar binasının duvarına asılı büyük saate daha sık takılmaya başlamıştı. Kızım sen beni dinlemiyor musun? Cevap versene. Biliyorum anne, 100 kere söyledin. Hem biz niye Erzurum'a gidiyoruz? Orada deniz yok. Ben tatilde denize girmek istiyorum. Bu yazda girmeyiver. Büyük hala ile Ülker hala bizi bekliyorlar. Erzurum'u göreceğiz. Bakalım nasıl bir yermiş. Deniz kaçmıyor ya. Geçen kış Ülker halanın arkasından az ağlamamıştın. Özlemedin mi? Babasının halası olduğu için büyük hala diyorlardı. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni bitirdikten sonra aynı üniversitede eğitmenliğe başlayan Ülker hala da onun kızıydı. Geçen kış yarı yıl tatilinde ziyaretlerine geldiğinde çok alışmış, gideceği gün boynuna sarılıp hüngür hüngür ağlamıştı. Yaz tatilinde Erzurum'a geleceğine dair de halasına o gün söz vermişti. Söz vermişti ama o zaman kıştı. Deniz bu kadar yakın, güzel ve sıcak değildi. Annesinden yüz bulsa şuracıkta bile giriverir. Üstünde güneş parçalarının oynaştığı derin maviliğe bakarak içini çekti. Ben denizi çok özledim. Mızırdanıp durma, sen çocuk değilsin, 9 yaşındasın. Bana yardımcı olman lazım, yolumuz çok uzun, elim ayağım olacaksın, tamam mı? Başını öylesine salladı. Sırtını dikleştirerek arkasına yaslanmıştı ki düdük sesini işitti. İşitir işitmez de yerinden fırlayıp bavula takılmasıyla yüzü koyun yere kapaklanması bir oldu. Neye uğradığını şaşırmıştı. Kalk çabuk, sakın ağlama. Bir de ben dövmeyeyim şimdi seni. Pembe şortunun açıkta bıraktığı bacakları taşlara sürtününce fena sıyrılmıştı. Örselenen derinin altından incecik kan sızıyordu. Yüzünü acıyla buruştururken annesinden korkusuna gözyaşlarını tuttu. Tuttu ama şortuyla aynı renk gömleğinin taşlara sinmiş kömür isine bulaşıp berbat olduğunu görünce başladı ağlamaya. Annesi bu takımı gezmelere giderken giymesi için dikmişti. Keşke lafını dinleseydi de yolda giyeceğim diye tutturmasaydı. O kadar çok beğenmişti ki dayanamamıştı işte. Kes şu zırlamayı diyorum sana. Şu haline bak. O bavulu da kaldır çabuk yerden. Tren görünmüştü. Karnında fokur fokur kaynayan kazanıyla kara lokomotif gara girdiğinde yavaşladı. Buharlı düdüğünde titreşen buhar, bağrındaki yangını ardı ardına attığı keskin çığlıkla duyururken, başında gürül gürül tüten kıvamlı koyu duvanı, parlak sabahı perde perde gölgeliyordu. Birsen Hanım heyecanla kucağındaki çocuğu sarstı. "Hadi uyan oğlum, gidiyoruz." Gece yatmadan önce resepsiyonu arayarak sabah 6'da uyandırılmak üzere not bırakmıştı. Dahili telefon çalmaya başladığında gözlerini açtı. Duşunu aldıktan sonra üstünü giyindi. Aynaya baktı. "Sahiden gidiyorsun," diye mırıldandı. Sırt çantasındakileri bir kere daha kontrol etti. Gerçi fazla bir şey almamıştı yanına. Yedekte bir kazakla bir pantolon, külotlu yün çorap, atkı, bere, eldiven, telefon, şarj aleti, para, kimlik, bir de tren bileti. Sadece gidiş. Yakası kürklü kar montunu sırtına geçirip çizmelerinin fermuarını çektiğinde çıkmaya hazırdı. El alışkanlığıyla başını yokladı, gözlüğü yerindeydi. Hesabını keserek otelden dışarı adımını attığında kapıda bekleyen taksiye bindi. "Tren garına, biraz acele etsek iyi olur." Dikiz aynasından bakan sürücü "Tren kaçta?" diye sordu. "7:45. "Yetişiriz, daha vakit var. Burada trafik olmaz pek. Yolculuk nereye?" "Erzurum'a." Aynada göz göze geldiklerinde adam, "Buralar ki böyle, kim bilir orası ne biçim soğuktur," dedi. Erzurum'un kışını bilmem diyerek bakışlarını kaçırdı. Koyu camlı gözlüğü burnuna düşürüp arkasına yaslandığında telefonu çaldı. "Kafama takıldı," diyordu hattın ucundaki ses. "İstanbul'da tren yok muydu kalkıp Samsun'a gittin? Bu yolculukta bir tuhaflık var ya da bana anlatmadığın bir şeyler. Hem neden uçakla değil de trenle?" "Çünkü böyle olması gerekiyordu. Dönünce seni ararım. Şimdi kapatmam gerek. Hoşça kal." Anlatmadığı bir şeyler değil de anlatamadığı bazı şeyler vardı. Kendisine bile doğru dürüst anlatamadığı. Kardeşinin doğumundan hemen sonra ölen babası, kirpiklerine takılmış bir gölgeydi, bir ağır sessizlikti. Annesiyle kardeşine gelince, onların yüzü, kenarları tırtıklı siyah-beyaz fotoğraflardan çok erken düşmüştü. Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar, hafızasının ön koltuğunda oturan bu yüzlerin, geri geri kayarak en arka sıraya geçtiklerini hiç fark etmemiş. Hala oradalar mıydı, bundan bile emin değil artık. Bildiği bir şey varsa, başına musallat yalnızlık nefesini tıkadıkça geçmişi oksijen çadırı gibi algıladığı. Ondan pervasızca iri parçalar koparan zamandan sadece bir tek şeyi geri alabilmek için yollara düştü. Rehin bırakmak zorunda kaldığı, geçen zaman içinde de unutup gittiği bir emaneti tekrar geri alabilmek umuduyla sırf bu yüzden yollardaydı. Eskiye ait fotoğraflardan kendi yüzünün de silinmeye başladığını fark ettiğinde varlığından kuşkuya düşüp korkuya kapılmıştı. Anılarını paylaşacak, ona bu eski fotoğrafların hikayesini anlatacak hiç kimse yoktu. Hayata doğuştan büyük başlamış gibiydi. Öncesi yoktu. Boşluğa yapışmış bir duvar gibi hissediyordu kendini. Arkası yoktu. Geçmişin peşine düşmeye karar verdiğinde asılacak bir ipucu ararken kendini bu tren garında bulmuştu. Daha birçok yere gidebilir, farklı ipuçlarına tutunabilirdi ama sezgileri onu buraya sürüklemişti. Sezgilerin de bir açıklaması yoktu. Parasını ödeyip taksiden inerken şoför, "Söylemiştim size, boşuna telaş ettiniz," dedi. "Daha yarım saatiniz var, iyi yolculuklar." Teşekkür ettikten sonra sırtını dönüp garın giriş kapısına doğru yürüdü. İçeri girerken, "Neredeyse 43 yıl," diye mırıldandı. "Neredeyse." Şubat sabahının soğuk, nemli rüzgarı yüzüne vurduğunda birden içi titredi. Çantasından beresini, atkısını, eldivenlerini çıkardı. Salona girdi. Perona açılan camlı kapının önüne geldiğinde gözleri denizi aradı. Deniz yoktu. Binalarla, hayvanat bahçesiyle, oyun parklarıyla çocukluğunun denizini doldurarak açıklara, çok açıklara sürmüşlerdi. Kederle göğüs geçirdi. Kışın kurşun rengiydi o deniz ama yaz güneşi üstüne serildiğinde sonsuz yansımalarla masmavi göz kırpardı. Şimdi ise çok uzakta ince bir çizgiden ibaret. Belki gördüğü o bile değil, ufuk çizgisi de olabilir. İpuçlarından birinin avucundan kaydığını hissettiğinde burnunun direği sızladı. Tren henüz gelmemişti. Perona çıktı. Etrafına bakınırken az ileride boş bir bank görünce o yana doğru yürüdü. Oturmadan önce büyük saati hatırladı, duvardaydı. Aynı saat değildi, belki aynı yerinde de değildi. Olsun, duvardaydı ya. Çantasını sırtından çıkararak banka oturup beklemeye başladı. Gözü hala ufuk çizgisindeydi. Dakikalar ilerledikçe peron kalabalıklaşıyor, uğultu çoğalıyordu. İnsanlar kucak kucak kolilerle, bavullarla rayların kenarında toplaşmaya başladığında havada biraz yükseliyordu sanki. Civa rengi katman bulutlar aralanıyor, güneş belli belirsiz yüzünü gösteriyordu. Hatta ufuk çizgisi de mavileşip genişliyordu. Peronu saran uğultu çoğaldıkça bulutlar hızla dağılıyor, güneş olduğu gibi açığa çıkıyor, deniz hızla yaklaşıyordu. 17. ayrımın sonu, sayfa 156.